Ayrım 19.
Şanzelize'ye çıkan Magellan sokağında Hotel François Premier'in önünde duruyor araba. Pazar günü tiyatroda görüşmek üzere ayrılıyoruz onlardan ve kapısında bir ortaçağ savaşçısı zırhı ve 4 yıldızı bulunan otelden içeri sızıyoruz. İstanbul'dan telefonla yaptırdığımız rezervasyona dayanarak dayanıyoruz resepsiyona. Madame de la Reception ince ruj sürmeyi sevdiği anlaşılır bir gülümsemeyle karşılıyor bizi. Ben size sigara içilmez bir oda ayırmıştım fakat görüyorum ki sigara içiyorsunuz. Derhal odanızı değiştireyim monsieur diyerek ince çerçeveli gözlüklerini takıyor. Bak bu da Fransızın İngiliz'den farkı diyorum Derya'ya. Bu Avrupa yolculuğunda gözümlediğimiz bir konu da otellerde odalarda sigara içilmeme modası. Giderek yaygınlaşıyor dünyada sigara içmeme sevdası. Bir daha geldiğimizde sanırım otelimiz sigara içilmez bir mahallede bulunuyor. İsterseniz siz Pigalle'de bir otele bakın diyecekler. Dünyanın boku çıktı. 2000'li yıllarda sigara içme karneye bağlanacak herhalde. Tamamen yasaklandığında da esrar gibi giderek yaygınlaşacak demek ki. Sigara içilebilir odamıza kavuşuyoruz. Hiç de iç acıcı bir oda değil. İngiltere'deki otelden farkı minibarı olması ve badana, yatak örtüsü, perde, mobilya renklerinin biraz daha huzur verici pembeye, kavun içiye dönük olması. Havlular tek kişilik, yastıklar mendil kadar, en acayibi odanın banyo kapısına yakın bir noktası ıslak ve fakat bir şey dökülüp de ıslanmış değil, halının altında bir su kaynağı var, alttan alta su geliyor odaya. Ancak bir sel alma durumu yok. Damla damla ürün veren bir kaynak olmalı bu. Zaman zaman unutuyorsun, oraya basınca foş ediyor ayağın, giderek o noktayı öğreniyor ayak ve oraya basmayarak devinmeyi refleks ediniyor. Çok da devinilecek bir durum yok zaten sıkıntılı odanın içinde. Artık Paris'te de bir hukuk bürosu bulunan Galatasaray'dan sınıf arkadaşım Ethem Postacıoğlu telefon ediyor şeytanın avukatı olarak. Gece yarısına doğru otelimize çok yakın olan Avenue George V üzerinde Barfly'da buluşmaya karar veriyoruz. Odayı ve oteli hızla terk edip sokağa atıyoruz kendimizi. Magellan sokağından Christophe Colomb sokağına sapılıyor. O sokak fırt diye çıkarıyor seni Avenue George V'e. O zaten Şanzelize ile öpüşüyor. Amerika'yı bulmuş Christophe Colomb Şanzelize'yi mi bulamayacak? Bistro Romaine'e girdik, yemek yedik. Has Fransız şaraplarına kavuşmamızı kutladık karımla. Oradan çıktık, biraz serseri mayın dolaştık. Fazla da dolaşılamıyor, kar yağıyor Paris'te ve hava keskin soğuk. Bir kafede oturduk, ekspressolar içildi. 11'e doğru Barfly'a gidildi. Kapısından belli havalı bir yer. Kapı önünde iki bodyguard var. Sanki bodyguard değilmiş gibi duruyorlar. Firma ön temsilcisi mösyöler. Artık bunlara fizyonomist deniliyormuş Paris'te. Fizyonomine bakıp seni içeri alıp almamaya karar veriyorlar. Tipine göre bir değerlendirmede bulunuyor tipolojist de diyebileceğimiz faça uzmanı. Uzmanlar bizi beğenerek buyur ettiler. Girdik içeri, hiç görmediğim kadar güzel kıçlı bir zenci kadınla karşılaştık. Ben ona baktım, o bana baktı, sırıtıştık. Ne kadar hoş bir zenci olduğunu karıma da belirtmeden duramadım. İman o dedi karım. İman isimli çok ünlü bir mankenmiş. Çevremize bakınınca birbirinden güzel kızlarla kuşatılmış olduğumuzu fark ettik. İmanını sevdiğimin Paris'inin Barfly'ında. Üst düzey sosyete bir yerde bulunuyoruz. Duvarda Charles Bukowski'nin ağzı izmaritli, pis bakışlı, kocaman bir siyah beyaz fotoğrafı var. Otobüs gibi bir bar burası. İtiş kakış, ayakta, elde içki, öbür elde sigara, hangi elle ne yapılacak belli değil. Sesi sonuna kadar açılmış müzikli diskomsu bir muhabbet. Birden iki genç yanaşıp merhaba dediler. Dünyada ne kadar çok Türk var Manitu. Şeytanın avukatı Ethem, eşi ve bağlantılı Türk grubu da gelince iktidara oynayan bir ezici azınlığa dönüştük. Bukowski'nin fotoğrafı dibinde biraz lafladık. Müzikten birbirimizi duymaya olanak yok. El işaretleriyle vedalaştık, otelimize geldik. Kontinental kahvaltı denilen dandiklik kahve, ekmek ve reçelden ibaret. Programa ilaveten tereyağı da var ve fakat kullanmıyoruz. Üstelik kahve gayet ılık. Telefonlar geliyor, telefonun yanında not alınması gereken kağıtlar ve o notu alacak olan cici kalem yoklar. Dört yıldızına ayrı ayrı ve Fransızca sıçtığımın otelinde. Şu ana kadar kaldığımız en pahalı otel bu. Bu kadar pahalısında kalmamak gerekiyor demek ki. Telefon aracılığıyla hem oda servis, hem resepsiyon, hem kat temizliğine ayrı ayrı ve özgün fırçalar çekiyorum. Bilişime çok şaşırdıkları en acayip Fransız küfürleriyle. Derhal sıcak kahve geliyor. Kat temizleyicisi Afriki madam not kağıdı ve kalem getiriyor. Düzenleyici Ayşe Hanım telefon ediyor. Oyunun aksesuarlarından buz kabını bulamamış. Derya, tamam ben şuradan bir yerden alırım diyor, sanki Beyoğlu'ndaymışız gibi. Çıkıyoruz otelden, bir eczaneden kimi ilaçlar alıyoruz. Babamın ilacı, Rokaltrol'ü bulamıyoruz. Pazartesi almak üzere ısmarlıyoruz. Kızlarımıza kıvır zıvır şeyler alıyoruz. Fuke'de öğlen yemeği yiyoruz. Derya bir ara sokakta Kanguru isimli bir büyük dükkanda aranan buzluğu ve maşasını eliyle koymuş gibi buluyor, otele geri dönüyoruz. Akşamüstü artık Saint Germain'de bir evi olan Tilda Tezman'a gidiyoruz. Türkiye, Erbakan, Mesut Yılmaz, Onno'nun ölümü ve cenazesi gibi şeylerden konuşuyor, hoş peynirler ve mezelerle şarap içiyoruz ve üçümüz birlikte sinemaya gidiyoruz. Antonioni'nin son filmi Bulutların Ötesinde'yi izliyoruz yumuşak güzel koltuklara yumularak. Film çok güzel ve destansı. İyi çekilmiş, iyi oynanmış. Sophie Marceau, Fanny Ardant gibi ünlü oyuncular var. Jean Moreau ve Marcello Mastroianni de küçük birer rol oynuyorlar. Filmin belirgin bir kahramanı yok. Değişik çiftlerin birbirini izleyen kısa öyküleriyle kadın erkek ilişkisi anlatılıyor, rastlantılara bir liman gibi sığınılarak. Keyifle çıkıyoruz sinemadan, Café de Flore'da oturup kahve içiyoruz, filmden konuşuyoruz. Pazar sabah erken kalkıyoruz, oyun 15.30'da. Nesi kontinental belli değil, kahvaltıdan sonra tıraş oluyorum, toparlanıp gidiyoruz bir taksiyle Théâtre de Jazé'ye. Kapısı 13'ten önce açılmıyormuş. Bitişikteki kafede oturup kahve içiyoruz, Ayşe ve birkaç Türk arkadaşla. Kar yağışı durdu, hava pırıl güneşli ve fakat soğuk. Tam saatinde açılıyor tiyatronun kapısı, girip kulise yerleşiyoruz. Derya kostümlerimi ütülüyor. Işıkçı Über'le tanışıyoruz. Telefon sesi olarak çok kuvvetli çalan yangın alarmını kullanmaya karar veriyoruz. Sesi azalsın diye süngerle kaplıyor alarmı Über. Bir tahta yatak geliyor, Nidüflü Seval geliyor. Bir telaş hazırlıyoruz uyduruk dekoru, sonra da beğeniyoruz. Oynanacak hale geliyor sahne. Derya ikinci balkonun dibindeki ışık masasına çıkıyor, Über'in yanına. Kısa bir prova yapıyoruz, her şey tamam. Oyunun başlamasına yarım saat kala doluyor tiyatro. Théâtre de Jazé'yi epeydir böyle dolu görmediğini itiraf eden Über çok şaşkın. Davetliler arasında Anka Viste'yi ve çok eski dostlarım Isabelle de Montetti, kocası Emmanuel, kızları Berenice var. Oyun fena geçmiyor, Londra'daki gibi değilse de epi reaksiyon alıyorum, sonuna doğru açılıyorlar. Oyun bitimine Ethem Postacıoğlu ve eşi Nuray geliyorlar. Oyundan sonra yandaki kafeye geçiyoruz küçük ve neşeli bir grupla. Biz orada pastis içerken Strasbourg'dan sabah biraz geç çıkabilen Mesut Gül ve Lorenz geliyorlar. Oyuna değilse de pastise yetişiyorlar. Lorenz hamile. İkinci kez baba olacak Mesut, çok Mesut. Başına geleceklerden habersiz Mesut Yılmaz gibi 32 diş gülüyor. Lorenz'in karnında 6. ayını dolduran kızı Marie Nil Güllü sıvazlıyor. Oradan küçük bir Türk grubuyla Ege isimli Greco-Türk lokantaya gidiliyor. Ne lokanta ne de oradaki muhabbet bizi sarmıyor. Derya, Lorenz, Mesut, Marie Nilgül ve ben Mesut'un arabasıyla Şanzelize'ye geliyoruz. Drugstore'da kocaman dondurmalar yiyoruz, Fouquet'de kahveler içiyoruz. Bizi Otel François Premier'ye bırakıp kalacakları otele gidiyorlar. Pazartesi sabahı kahvaltıyı edip fırlıyoruz sokağa. Cuma'dan eczaneye ısmarladığımız babamın ilacı Rokaltrol'ü alıyoruz. Saint Germain'e gidiyoruz. Derya'nın almak istediği bir bot var. Etem'in karısının ayağında görmüş, işte aradığım bot bu demiş, dükkanın ismini almış, sokak ismi bilinmiyor. Uzun süre o dükkanı arıyoruz Saint Germain bulvarında. Bulvarda böyle bir dükkan olmadığı anlaşılıyor. Bir lokantada yemek yiyoruz. Yemekten sonra o dükkan araştırmalarımızı ara sokaklara yöneltiyoruz. Derya bir polise sormam konusunda ısrar ediyor, soruyoruz. Polis dudak büküyor. Ben sokak isimlerini zor biliyorum, dükkan ismi hiç bilmem. Biz ısrarlı bir şekilde araştırmalarımızı sürdürüyor ve o semtte girilmedik sokak bırakmayarak buluyoruz dükkanı. Derya o çok istediği botu ayağına giyince beğenmiyor. Ayağı rahat etmiyor o botun içinde. Başka bir botta karar kılıyor, fikrimi soruyor, çok güzel diyorum. O bir başka bot ayağında olarak çıkıyoruz dükkandan. Bir süre yürüdükten sonra o hunhar bir başka bot ayağını sıkıyor, bir yerinden vuruyor ve salak botu beğenen ben olduğum için hak ettiğim fırçamı yiyorum. Bir taksiye dar atıyoruz kendimizi. Derya derhal o hunhar bir başka botu çıkarıp eski ayakkabılarını giyiyor. Isabel de Montetiller'e bir içkiye gidiyoruz. Sebastian Mercier sokağına. 11 yıldır görmemişim onları. Ortak arkadaşımız Yavuz Er Çetinkaya'nın ölümünden, Emanuel'in kardeşinin karısı olan Kemal Bilbaşar'ın kızı Esin'den, Kemal Bilbaşar'dan, mimariden, Ses 1885'ten, bizim çocuklarımızdan, Türkiye'nin son halinden konuşuyoruz şarap içerek. Kısa kesiyoruz ziyareti, dünden mimlediğimiz bir oyun var. Tiyatr de Jazze'de genç bir ekip Carl Valente'nin cazband oyununu orkestra ismiyle oynuyor. Bir gün önce oynadığım tiyatroda Carl Valente'ni izleyeceğiz. Anka Viste ile orada buluşuyoruz. Salon bomboş, 50 ya da 60 kişi izleyici var. Bunun bir bölümü de bizim gibi davetli. Oyuncular pek yetenekli değil, reji kötü. Oyunun içine Carl Valente'nin başka skeçlerini bölük pörçük kurgulamışlar. Kurgu da pek başarılı denilemez. Valente'nin uyumsuz komiğini yakalayamamışlar. Komiği başka yerde arıyorlar. Kimi soytarı makyajlı, kimisi neredeyse makyajsız, kostümler çok uyduruk, bir bütünlük yok, dekor dandik. Oldukça sıkılıyoruz, ara vermiyorlar, verseler çıkacağız. Onlar da biliyorlar ilk fırsatta salonun boşalacağını. 1,5 saat sonunda bitiyor bu kötü tiyatro örneği. Hemen oracıkta bir Alsas lokantasında yemek yiyoruz Anka ile. Provalarını sürdürdüğümüz, aptallara güzel gelen televizyon dizilerini ve premier tarihini konuşuyoruz. Yemekten sonra o bir taksiyle evine, biz bir başka taksiyle otele geliyoruz. Sabah geç kalkıyoruz. Derya aşağıda şıpın işi bir kahvaltı edip alışverişe çıkıyor. Ben daha geç ve odada alıyorum kahvaltımı. 13.30'da Vanina ile bir süredir çalıştığı Salaber yayınlarında buluşacağım, birlikte yemek yiyeceğiz. Bir taksiyle oraya gidiyorum. Vanina her zamanki gibi telaş içinde. Arabası ya çalınmış ya da park ettiği yerden polisçe çekilmiş. Oraya buraya telefon ederek arabasını arıyor. Sonunda Le Halde bir yere çekilmiş olduğunu öğreniyor. Çıkıyoruz Salaber yayınlarından. Oralarda Richelieu-Drouot metrosu yakınlarında bir küçük lokantada yemek yiyoruz. Sevgilisi eski oyun yazarı Marc Perrier'den ayrılmış. Kız kardeşi Dominique bir süre önce kan kanserinden ölmüş. Benim sorduğum Dominique nasıl sorusuyla konu gündeme geliyor. Ağlamalı bir yemek oluyor. Onu iş yerine bırakıp metro ile operaya geliyorum. Marivo sokağında Libreri Teatral'de alıyorum soluğu. Orada Anka Viste ile rastlaşıyoruz. Bagaj fazlamızı göz önünde bulundurarak az kitap almaya özen gösteriyorum. Gene de 20 tane kitap oluşuyor naylon torbamda. Otele dönüyorum. Derya benden önce gelmiş. Şayo tiyatrosuna Jerome Savary'nin sahneye koyduğu Oscar Wilde'ın Sabırlı Olmanın Önemi oyununu izlemeye gidiyoruz. Bir düş kırıklığı. Niye Savary bu oyunu sahneye koymuş? Hadi koymuş, niçin beklediğimiz dahiyane çılgınlıklarını ortaya koymamış? Paris'te bir bulvar tiyatrosunda mıyız gibi sorularımıza yanıt bulamadan 1,5 saat süren birinci perdenin sonunda sabırlı olmaktan vazgeçerek kendimizi dar attık Trocadero meydanına. Bütün çılgınlıklarını ikinci perdeye saklamış olamaz ya diye söylenerek bir bistroya girdik, yemek yedik. Yemekten sonra bir taksiyle Sacré-Cœur'e çıktık. Montmartre'da her yer kapanmış, son bir kafe kalmış, iki adam gitar çalıyor, bir üçüncü adam dinliyor. Oraya girdik, birer kahve içtik, bir taksiyle otele döndük. Derya bavulları tıkıştırdı, küçücük yastıklarımıza gömdük başımızı. Eyvallah Paris! Aziz Nesin Çiçekleri. Soma'ya geldiler Bergamalı çiçekler. Pet şişede direndiler, ölmediler. Felek bir gün salakken turnesi sürüyor. Dekorum olan otel odasının vazosuna yol kıyısından dağ çiçekleri topluyorum her gün. Bir pet şişe suyun içine yerleştiriyorum onları güzelce. Pet şişeyi arabamın sağ ön koltuğuyla kapı arasına sıkıştırıyorum. O geceki oyunda arkadaş oluyorlar bana. Kimisi uğurlu geliyor, kimisi uğursuz, bu adını bilmediğim dağ çiçeklerinin. Soma'nın merkezinde dolanarak Linyit Oteli aranıyorum. Bir binanın üstünde yukarıdan aşağı kocaman beyaz harflerle otel yazıyor. Eskiden otelin ismi de yazıyormuş, fakat otelin ismi olan 6 harfin 6'sı da düşmüş, yerleri kalmış. Bulmaca çözer gibi kafadan yerleştiriyorum harfleri. L-I-N-Y-I-T. Linyit Otel olabilir, uyuyor. Ama tabii kesin değil. 6 harften bir tanesi düşmemiş olsa işim daha kolay olacak. Fakat ortada hiçbir ipucu harf bulunmadığından bu otelin ismi pekala Kervan Otel'de olabilir, Taslak Otel'de. Hepsi uyuyor. Sağa yanaşıp camı açıp birisine sordum Linyit Otel'i. O birisi benim gördüğüm otel yazısını gösterdi. Güzel, demek ki teşhis doğru. Geldikiz ki üstünde otel yazılı binanın önünde giriş kapısı yok. Ortada bir han kapısı var. Değişik katlarda da değişik iş yeri tabelaları gözümleniyor. Gene de arabamı oraya park ederek inip binanın çevresini dolanıyorum. Yan sokakta 3 basamaklı çıkılan dar bir kapının üstünde küçücük bir Linyit Otel yazısı keşfediyorum. Giriyorum içeri, yaşlıca bir amca, gözünde gözlük, resepsiyonda derin bir çalışmaya dalmış. Gelişimi belirleyici, öksürükle geniz temizleme arası bir ses çıkarıyorum. Bana mısın demiyor. Kime misin demek istiyor acaba? İyi günler deyince derin bir uykudan silkiniyor. Soma'da Temmuz başı, hava sıcak, vakit siesta zamanı. Eşyalarımı alacak birisi olup olmadığını soruyorum. Arabamı bu kapının önüne park edebileceğim anlaşılıyor. Amcacık ısrarla rezervasyonum olup olmadığını soruyor. Otel dolu mu? Yoo. E ne yapacaksın benim rezervasyonumu? Devlet İstatistik Enstitüsü açısından mı soruyorsun? Çantaları kim alacak? Alırız alırız diyor amcacık. Çıkıp arabaya geri dönüyorum, gelip amcacığın gösterdiği yere park ediyorum. Bir süre bekliyorum, gelen giden yok. Arabadan inip amcacığa geldiğimi, uygun yere park ettiğimi, artık çantalarımın alınarak otele sızma eğiliminde olduğumu hissettiriyorum. Amcacık hiç oralı değil, bir yerlere gidiyor, geliyor, bir yere telefon ediyor. Çantalarımı kim alacak efendim? O hala rezervasyon derdinde. Adımı söylüyorum. Birkaç kere yineleyince anlıyor. Önündeki kağıtları karıştırıp rezervasyonum olduğunu, bana bir suite oda ayrıldığını buluyor. Ben çantaların alınması telaşındayım. Amcacık resmi olarak otele girişimin yapılabilmesi için doldurulması gereken form ve ön soruşturma girişiminde bulunuyor. Daha yüksek tondan ve sinirle, çantaları kim alacak deyince amcacık ürkerek alalım diyor. Demek ki otelde komi momi bulunmuyor. Amcacık bu işe de bakıyor. O işe bakarken resepsiyona kimse bakamıyor. Giriş işlemlerinin daha sonra bana bu odayı ayırtanlar tarafından yapılacağını bildiriyorum. Önde amcacık, arkasında ben, fonda mobilet gürültüleri suite odama ulaşıyoruz. Oda koridorumsu bir oturma bölümü ve yatak odasından oluşuyor. Giriş kapısının arkasına saklanmış bir tuvalet duşta odanın parasız eki. Tam girişte Takunya'yı çok hatırlatan iki çift plastik terlik göze batıyor. Tuvalet duşun toplam büyüklüğü 1 metrekare. İçeride manevra şansı yok. Burundan girerseniz kıçın kıçın çıkabiliyorsunuz. Burundan çıkmak istiyorsanız kıçın kıçın yanaşacaksınız arabalı vapur gibi. En doğrusu yan girip yan çıkmak. Aylardır tozu alınmadığı belli olan telefonu temizliyorum. Sonra oda servis, santral, resepsiyon gibi yerleri arıyorum. Ayrı ayrı numaraları var ama hangisini çevirseniz karşınıza amcacık çıkıyor. Anlaşılıyor ki adam otelin tek personeli, belki de sahibi. Suite odada bir tek kül tablası var, oradan oraya dolaştırıyorum onu. Oda arabamı park ettiğim çok gürültülü sokağa bakıyor. Çantalarımı açmadan eve telefon etmeyi başarıp oynayacağım belediye düğün salonuna gidiyorum. Hiç de tiyatroya uygun bir yer değil. Salonda çok az yeri işgal eden 270 izleyiciye oynuyorum 55. oyunu. Oyundan sonra liseden ben doğmadan mezun olmuş bir Galatasaraylı abimizin, Mehmet Balcı'nın daveti üstünde, Linyit Otel'in terasında hazırlanmış bir masada, 12 kişilik bir grupla yemek yiyoruz, rakı içiyoruz, sabaha karşı gelip sızıyorum süit odamda. Sokağın gürültüsüyle epey erken uyanıyorum. Öğlen suları ilişkiyi kesiyorum Linyit Otel'le, basıyorum gaza, 56. oyun Çanakkale'de. Daha Bergama'ya ulaşamadan radyo kurcalarken öğreniyorum Aziz Nesin'in ölümünü. Çalıştığımız yeter artık Aziz abicim demiş onurlu yüreği. Onu çok özleyeceğiz ve giderek daha çok seveceğiz, bundan gurur duyacağız. Yollardan Aziz Nesin çiçekleri toplayarak geze geze geldim Altınoluk'a. Bir yerde sağa çekip denize girdim, tanıştım böylece bu yılın deniziyle. Arabadan gerişe kızlarıma telefon ettim, bu yaz nihayet ben de denize girdim diye. Daha sonra kavak ağaçları dibinde deniz kıyısında bir lokantada mola verdim. Balık ve bir kadeh rakı söyledim Aziz Usta'nın anısına. Dalmış denize bakarak Aziz Nesin'i düşünerek yudumlarken rakımı, yan masadan ikram rakı geldi. Servis yapan lokantanın şefi görünümlü adam, beni 70'li yıllardan Kafe Bulvar'dan tanıdığını belirtti. O zaman orada çalışıyormuş. O günlerden Evşan'dan, Bülent Kayabaş'tan, Özcan Özgür'den, Erdinç Üstün'den konuştuk. Aziz Nesin ölmüş duydun mu dedim. Yapma ya dedi, bir süre öyle kala kaldı adam. Onun ölmemesi lazımdı diye geveledi. Ağlayacak oldu. Benim önümde ağlamamak için hızla mutfağa gitti. Daha sonra oranın Allah'ı olduğunu hissettiren Şef Karabiber Mehmet'le tanıştık. Ağzında kimi dişleri kırık, biri gümüş kaplama, mor atlet, mor şortla dolaşan, esmer 30 yaşlarında bir adam. Dikildi masamın başına, ismimi anımsamaya uğraşıyor. Söyleme abi, ben bulacağım diyor, suratıma bakarak sırıtıyor. Televizyon diyor, dizi diyor, komedi diyor. Bir türlü ismimi bulamıyor. Söyleme ben söyleyeceğim diye patıranarak bana kendimi tanıtma şansı vermiyor. Bulamıyor, boş bakıyor. Sonunda dayanamayıp ona ipucu olarak varsayalım İsmail demek zorunda kalıyorum. Hah bravo diyor bana Karabiber Mehmet. Kendimin kim olduğunu bildiğim için kutluyor beni. Sağ ol Mehmet, ben genelde kim olduğumu bilirim. Dalyarakça masama oturuyor. Allah'tan o sırada benim barbunlar geliyor, Karabiber Mehmet yüz bulamayarak kalkıyor masamdan, gider ayak kimliğini hatırlatıyor. Ben Karabiber Mehmet, hani Karabiberim şarkısı var ya, sanki o şarkı kendisi için yazılmış gibi bu ismi yeni takındığı ve herkese kabul ettirmek telaşı içinde olduğu gözleniyor. Zaten söz konusu şarkı yeni türeyenlerden. Mehmet'in bu yaz sezonu için kendine uygun bulduğu isim bu demek ki. Ya da Mehmet'in çok daha boktan bir lakabı vardı, örneğin Dişlek Mehmet gibi. O bu ismi Karabiberim şarkısının geçici modasından yararlanarak Karabiber Mehmet'e çevirmek istiyor. Gelecek yılda başka bir isim bulacak çünkü Karabiberim şarkısı Beethoven'ın Fürelizi kadar kalıcı olmayacak. Balığımı yiyip çıkıyorum yola. Çanakkale'de Akol Otele geliyorum. Lignit Otel'den sonra büyük bir huzur. Odam 200 metrekare, Çanakkale Boğazı'na bakıyor. Duş alıp tiyatroya gidiyorum. Bu yıl yapılan ve Felek Bir Gün Salakken 56. oyunla ilk tiyatro gösterisine sahne olan Açık Hava Tiyatrosu'nda keyifli bir izleyiciyle güzel bir oyun oynuyorum. Sonunda selamımı verip şöyle diyorum izleyiciye. Bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği, yalnız kimi Türklerin kendisine saygıda kusur ettiği, dünyanın en önemli mizahçılarından Aziz Nesin bugün aramızdan ayrılarak ölümsüzlüğe kavuştu. Aziz abinin sevgili anısına ve onurlu kavgasına bir dakika saygı duralım mı? Bir kadın izleyicinin candan sesi duyuluyor. Evet. Zart diye ayağa kalkıyor 650 Çanakkale'li. Bir dakika susuyoruz. Alkışlıyorum Çanakkale'lileri. Yüreğim buruk, Akol Otel'e sığınıyorum. Püfür püfür esiyor Çanakkale, Temmuz'un 6'sının 7'siyle öpüştüğü gece. Bu yıl gene erken başladılar işe Ağustos böcekleri, cır cır ötüyorlar. Aziz Nesin'siz bir dünyada, kökten dincilikten habersiz. Palm Beach zindanlarında. Uçak 1 saat 10 dakikada geldi İzmir'den Kıbrıs'a. Ercan Havalimanı'nda beni 1. Uluslararası MAUSA Kültür ve Sanat Festivali yetkilileri karşıladılar. Eski bebek dolmuşlarını andıran 3 sıra koltuklu, geniş, ferah bir Mercedes taksiye bindik. İçi hiç de bebek dolmuşuna benzemiyor, klimalı bir huzura biniyorsun, Lefkoşe'nin nemli kadife Ağustos sıcağından. Taksi şoförü deli midir nedir ısrarla sol şeritten gidiyor. Onun namı yürümüş bir deli şoför olduğu Kıbrıs'ta diğer şoförlerce biliniyor olmalı ki, karşıdan gelenler onu görünce ters şeride geçiyorlar. Hepsi deli bunların. Yetkili arkadaşlar şenlikle ilgili bilgiler veriyorlar. Oyunuma büyük bir ilgi olduğunu anlatıyorlar. Yarım kulak dinliyorum. Gözüm karşıdan gelen araba farlarında. Şimdi çarpışacağız. Oh bunu da atlattık. Eyvah çarpışıyoruz duygularını birbirine düğümlemekteyim. Sigarayı sigaradan yakarak. 3 kişiden oluşan yetkililer grubunda böyle bir endişe yok. Dayanamayarak sanki pek ürkmüyormuşum gibi, şoför abimiz trafiğin babası mı diye sordum. Yetkililer birbirlerine baktılar. Espriyi anlayamamış olmanın sıkıntısı içinde dönüp bana baktılar, devam ettim. Trafiğin anasının ırzına geçiyor da. Sözsel olarak güldüler ama konuya eremediler. Sürekli sol şeritten gidiyor. Sağ şeritten gitmek yasak. Dalga mı geçiyorsunuz? Yo, burada trafik soldan. Öyle mi? Öyle ya. İngilizcil Singapur durumu. Memnun oldum trafik. Fakat direksiyon solda. Evet. İyi ki arabamla gelmemişim. Sanki Londra'daymışız gibi İngilizlerden kalma ters trafik akışı uygulanıyor Kıbrıs'ta. Bir gözüm yolda, yarım kulağım onlarda. Bana çok uzun gelen bir gece yolculuğundan sonra ulaştık Magosa'da Palm Beach Otel'e. Resepsiyonu işgal eden anlama ve anlatma katsayıları deniz düzeyinin oldukça altında bulunan herif, uzun tartışmalardan sonra anahtarımı uzattı. Yetkili üçlüyle vedalaşıp odama çıktım. Bavulum falan yok, omuza da asılabilen bir el çantasından ibaret yüküm. Bavul niteliğindeki çantam dekor kamyonuyla bu gecenin ilerleyen saatlerinde taş ucundan feribota binecek, yarın sabah Girne'ye ulaşacak, öğleden sonra Magosa'da olacak. El çantamda yedek don, bir tişört, diş fırçası, diş macunu, deodoran, defterim, sigara, kalemler ve bankaya yetiştirilememiş Türkçe paralar, ayrıca yüklüce Alman markı bulunuyor. Perşembe gecesi İzmir turnesi bitti, düzenleyicilerle hesaplaştım, bankaya yetişemeden Çeşme'ye geldim. 5 Ağustos Cumartesi sabahı Çeşme hasılatı da çantaya tıkıştırılarak İzmir Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gelindi. Çantanın değeri defter hariç milyarın üstünde. Yedek don, diş macunu, diş fırçası ve bizzat çantanın kendisini de hesaba katınca 1,5 milyara yaklaşıyor.